Ayrım 30, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Profesör Doktor İbrahim Atalay, sayfa 407. 4. Katı atıklar. Evlerden çıkan çöpler, çeşitli sanayi tesislerinden hasıl olan çeşitli atıklar, katı atık maddeleri oluşturmaktadır. Son yıllarda ülkemizde şehirleşmenin artması ile başta evlerden çıkan katı atıklar, yani çöplerin taşınması, toplanması ve uygun yerlere biriktirilerek tekrar çeşitli amaçlar için kullanılması, mahalli idareler için önemli bir sorun haline gelmiştir. Genel olarak büyük şehirlerimizde ve hatta Anadolu'daki orta büyüklükteki şehir ve kasabalarda katı atıklar gereği şekilde toplanmamakta, rastgele yerlere atılmaktadır. Katı atıklar bazen dere kenarlarına uygun olmayan bir halde dökülmektedir. Buralarda ayrışan ve bünyesinde çeşitli zararlı maddeler içeren sular ise yerüstü ve yeraltı sularını kirletmektedir. Katı atıklar ayrıştığında metan gazı çıkararak İstanbul'da olduğu gibi bazen patlamalara ve hatta can kaybına bile sebep olmaktadır. Bu katı atıklar rüzgarla savrulmakta ve ayrı bir kirlenme unsuru da doğurmaktadır. Öte taraftan maden işletme sahaları, taş ocakları, inşaat sahalarından çıkan taş, moloz ve topraklar yer yer gelişigüzel sahalara biriktirilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde sanayi sahalarında, maden ocaklarında ve turistik sahalarda aşırı miktarda çıkan katı atıklar temizleme, depolama yönünden büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Başlıca büyük şehirlerimizdeki katı atık durumu özetle şöyledir. İstanbul metropol alanında 10 milyona yaklaşan nüfus potansiyeliyle ülkemizde en fazla çöpün çıktığı merkezdir. Nitekim 1980 yılında günde 3.124 ton olan çöp miktarı halihazırda 10.000 tonun üzerine çıkmıştır. Yazın ise bu miktar günde 12.000 tona yaklaşmaktadır. Günde 10.000 tonu aşan çöpün taşınması ve depolanması kolay bir iş değildir. 1953 yılına kadar denizde dökülen katı atıklar Beşiktaş, Haliç ve sonra da deniz gerisindeki Yeşilköy, Fenerbahçe arasındaki sahaya kaydırılmıştır. Halihazırda Kemerburgaz, Katipler, Rumeli yakası ve Merdivenköy, Anadolu yakası önemli katı atık depolanma sahalarıdır. Son yıllarda İstanbul'da çöp döküm sahası bulmak önemli bir sorun haline gelmiştir. İstanbul'da katı atıklar üzerine yapılan bir araştırmada ise 1979'da şahıs başına günlük çöp üretimi 0.72 kilogram iken bu değer son yıllarda 1 kilogramı aşmıştır. Çöplerde yemek atıkları katı atıkların yaklaşık yarısını oluşturmakta ve son yıllarda uzun yıllar çevrede kalabilecek olan plastik atık miktarı artmaktadır. Son yıllarda İstanbul'da çöplerden çıkan biyogazla elektrik enerjisi üretilerek metroların elektrik enerjisi karşılanmaktadır. İzmit'te evlere ait katı atıklar Sakarya Nehri kıyılarına boşaltılmaktadır. Bu atıkların bir bölümü İzmit'teki kağıt fabrikasına ait olup bunlardan ise mukavva ve düşük kaliteli kartonlar üretilmektedir. Ege bölgesinde katı atıklar en fazla İzmir metropol sahasından çıkmaktadır. 1960'lı yıllardan itibaren İzmir Belediyesi organik gübre üretmek için faaliyete geçmiştir. İzmir'de bir günde çıkan çöp miktarı yazın 3.400, kışın 3.500 ton dolayındadır. Şehirdeki katı atıkların bir bölümü Halkapınar ve Şemikler'de 1969'dan beri çalışılan organik gübre üreten fabrikalara verilmektedir. Katı atıklardan organik gübre üretilmekte ve bir bölümü de sanayide kullanılmaktadır. Bu katı atıklardan elde edilen gübreler toprakların fiziksel yapılarını iyileştirmekte olup çiftçilerce büyük rağbet görmektedir. Halihazırda İzmir'de büyük kanal projesiyle körfeze akıtılan katı ve sıvı atıklar Çiğli'de kurulan arıtma tesislerinde değerlendirilmekte ve arıtma tesislerinde temizlenen sularla da Menever Ovası'nın bir bölümü sulanmaktadır. Ankara'da toplanan binlerce ton çöp içinde bulunan en fazla malzeme maalesef yiyecek atıklarıdır. Yukarıda katı atıkları en fazla olan önemli şehirlerimiz hakkında bilgi sunulmuştur. Ancak hemen hemen tüm şehir ve büyük kasabalarımızda katı atıkların toplanması ve yığılması önemli bir çevre sorunu olarak gündemde bulunmaktadır. Bilhassa şeker fabrikaları, tekstil, maden işleme, büyük mezbahane tesislerinin bulunduğu şehirlerimizde çıkan katı atıklar değerlendirilememekte ve çoğu kez rastgele yerlere, özellikle akarsu ve dere kenarlarına dökülmektedir. Bu ise daha önce belirtildiği gibi hem suların hem de çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Bilhassa plastik torba ve şişeler, pet şişeler gibi plastik atıkların çürümesi zor olduğundan dolayı uzun yıllar döküldüğü sahalarda kalmakta, rüzgarlar aracılığıyla çevreye dağılarak yer yer önemli kirliliğe, çirkin görünüşe neden olmaktadır. Türkiye genelinde genel bir değerlendirme yapıldığında çöp veya katı atık konusunda bir an bilinçlenmenin olduğu görülür. Nitekim şehirlere göre değişmekle beraber geri kazanılabilir atıkların 1/3 bölümü biriktirilir. Bu da ülkemizdeki hane halkının yaklaşık 1/5'inde çevre bilincinin iyice yerleştiğini gösterir. Bunların başında gazete, dergi, kağıt, ambalaj ve naylon torba gelir. Bazı kişiler sokaklardaki çöp bidon veya konteynerlerdeki plastik ve kağıt malzemeyi toplayarak bunların yeniden değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bazı belediyeler cam ve metal ve kağıt atıkları için ayrı çöp konteynerlerini işlek caddeler üzerinde koymaktadır. 4. Pestisit. Pestisit kelimesi Latince der anlamında hastalık öldürücü anlamına gelir. Ancak her hastalığı öldürme veya sebebini ortadan kaldırma pestisitlerle olmayabilir. Mesela hastalıklı bir dalı kesme veya yakma olayı mekanik bir olaydır. Bu nedenle pestisit geniş anlamda hastalık veya böceklere karşı kullanılan kimyasal madde veya maddeler karışımıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, FAO ve Dünya Sağlık Örgütü, WHO, bitki koruma ilaçlarını şöyle tanımlamaktadır. İstenilmeyen bitki ve canlıları kontrol altında tutmak veya önlemek için kullanılan maddelerle bitki büyümesini ayarlamak, yaprak dökülmesini sağlayıcı ve nemi alıcı olarak kullanılan madde veya maddeler karışımıdır. Tarımsal alanlarda kullanılan ilaçlar pestisitleri oluşturur. Bunların normal dozajın üzerinde kullanılması, bitkilerde olduğu gibi toprak canlılarını tamamen veya önemli ölçüde yok etmekte, toprak ile topraktan akarsu ve yeraltı suyuna karışan suları da kirletmektedir. Ülkemizdeki tarımsal alanlarda kullanılan pestisitlerin bir hayli düşüktür. Nitekim hektarda kullanılan pestisit Japonya'da 5.8 kilo, İsviçre'de 5.1 kilo, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3.5 kilo, Almanya'da 2.5 kilo, Polonya'da 0.7 kilo, Türkiye'de ise 0.4 kilo dolayındadır. Pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki etkileri. Dünyada yaklaşık 2 milyar nüfus pestisitlerin tehlikesi altındadır. Pestisitlerin zehirleyici etkileri hayat üzerinde değişik şekillerde görülür. Genel bir kural olarak tarımsal ilaçlar doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını tehdit eder. Tarlalarda, orman ve bahçelerde hastalık ve böceklere karşı kullanılan pestisit parçacıkları, hava ve toprakla ve ayrıca sular vasıtasıyla yeraltı ve yeryüzündeki sulara karışır. Bitkiler üzerindeki pestisit kalıntıları bunları yiyen insan ve hayvanlara geçer. İnsanın zehirlenmesine sebep olur ve hatta genetik yapısını etkileyerek kanserlere bile yol açar. Pestisitlerin genel etkilerini kısaca şöyledir. A. Doğrudan zehirleyici etkiler. Pestisitlerin doğrudan zehirli etkileri insan vücuduna solunum, deri ve ağız yoluyla geçmekte ve bunların insan üzerindeki etkileri aldıkları dozaja göre değişmektedir. İntiharın dışında ülkemizde zaman zaman pestisitlerden ölümlere varan zehirlenmeler görülür. Bursa'da 1963'te bir günde 7 kişi ölmüştür. B. Sekonder toksik etkiler. Pestisit kalıntıları içeren sebze ve hayvani gıdaların yenilmesi zehirlenme vakalarına da sebep olabilir. Klorlu hidrokarbon enteksitler tedrici olarak yağ dokularında birikir. Bunun yanında lindane ve BNC, karaciğer ve böbrekte de birikir. Bunlar insanlara yiyeceklerle geçer. Mesela Güneydoğu Anadolu'da heksaklorbenzen HCB pestisidi ile muamele edilen buğdayları yiyen 3000 vatandaşımız da tespit edilmiştir. C. Verim düşüklüğü. Aşırı miktarda pestisit kullanılmasıyla hem çeşitli bitkiler, özellikle ot türleri steril olur ve bundan beslenen böcekler, arılar zehirlenir. Hem de bitkisel üretim düşer. D. Ortamın bozulması. Bazı pestisitler, özellikle klorlu hidrokarbonlar ve herbisitler, bitkiler, mikroorganizmalar, böcek ve diğer hayvanların yaşama ortamlarında kısmen ve tamamen degradasyonuna sebep olur. bu ortamlarda tamamen kalkarak diğer bazı bitkilerin gelmesine ve yetişmesine yol açar. BHC ve diğer bazı herbisitler toprakta bakterilerin önemli ölçüde azalmasına sebep olur. E. Rekabet eden türlerin sayısında azalmalar. Bilindiği gibi her ekosistemin özelliğine göre çeşitli bitki ve hayvanlar birbirleriyle rekabet eder. Bu rekabet ise doğal ekosistem kontrol altında tutar. Herhangi bir ortamda kullanılan tarımsal ilaçlar doğal rekabeti ortadan kaldırarak bazı türlerin çoğalmasını ve ilaca karşı hassas olan türlerin de ölmesine veya azalmasına yol açar. F. Pestisitlere karşı direnç gösterenlerin gelişmesi. Bazı zararlı böcek ve hastalıklar pestisitlere karşı zamanla direnç kazanır. Örneğin bazı pestisitlere karşı direnç kazanan fungilerin mantar sayısı artar. 2. Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi. İnsan sağlığını etkileyen ana pestisit grupları şunlardır. Bakır ihtiva eden pestisitler, ciğer, beyin ve böbreklerin fonksiyonlarının menfi yönde etkiler. İnorganik ve organik cıva içeren pestisitler canlılar için zehir etkisi yapar. Bu nedenle cıva içeren pestisitler Tarım Bakanlığı'nca yasaklanmıştır. Klorlu hidrokarbon bileşikleri vücuttaki yağ dokularında birikir. Kronik zehirlenme ve diğer hastalıklara neden olur. Mesela karaciğerde meydana gelen depolanma siroz hastalığına yol açabilir. Bu nedenle bazı grupların dışındaki bu pestisitler yasaklanmıştır. Organofosfor bileşikleri vücuttaki iki önemli enzim kolinesteraz ve asetil kolinesteraz organofosfor bileşikleri tarafından etkisiz hale getirilir. Karbon bileşikleri organofosforlu bileşiklerde olduğu gibi bu gruptaki pestisitler kolinesteraz enzimini etkisiz hale getirir. Bazı bileşiklerde bulunan çinko atomu bakır iyonlarında olduğu gibi organizmadaki çinko dengesini alt üst eder ve sonuçta belli enzimden bloke edilerek kanserojenik etkiler meydana gelir. Diğer bileşikler dinitro, ortokresol, DNOC ve neditro, butilifenal, DNBP ihtiva eden bileşiklerin böcek ve kurtların yumurtaları öldürdüğü ve insanda kalp atışlarının düzensizliklere, solunum güçlüklerine, sinirliliğe ve kilo düşmesine neden olduğu tespit edilmiştir. B ilaçları alan insanlarda zehirlenme vakaları görülmekte ve bazı insanlar hayatını kaybetmektedir. Pestisitlerin su üzerindeki etkileri. Pestisitler çeşitli yollardan su ekosistemine de zarar verir. Örneğin pestisitlerle sivrisinek ve bunların yumurtalarını öldürmek için yapılan mücadele bataklık ve sulama kanallarındaki suları kirletir. Bu kirletilmiş sular yeraltı suyu ve akarsulara geçer. Bu sulardan faydalanan böcek ve hayvanlar da bu pestisitlerden etkilenir. Ayrıca tarımsal ilaç fabrikalarının atık sularından akarsular ve göller de zarar görür. Bazı inorganik pestisitler suya yüksek ölçüde çözülme ve dağılma eğilimi gösterir. Bazı organik tuzlar suda erimeksizin çökelir. Değişik pestisit birikimiyle kirlenen içme suları da insan, hayvan ve yabani hayvanların zarar görmelerine neden olur. Sonuç olarak çeşitli pestisitlerle sular kirlenerek burada yaşayan canlılar etkilenir ve hatta kitle halinde ölür. Bunlar su ortamının tabanında çökerek ayrışır. Buradan çıkan karbondioksit ve zehirli gazlar su organizmalarına zarar verir. Ancak denizlerde pestisitlerin zararlı etkileri fazla değildir. Ancak açık canlıların çeşitli derecede pestisit kalıntılarına da rastlanır. Buna karşın özellikle drenaj, sulama kanalları ve göllerimizde pestisitlerin etkileri yer yer gözle görülür. Boyutta olup sudaki canlı yaşamı menfi yönde etkiler. Özellikle akuatik organizmaların bu bölgelere yaklaşmasını engeller. Bu nedenle bazı balık türleri ortadan kaybolduğu gibi canlı hayatında da bir azalma, buna karşılık pestisitlere dayanıklı veya ondan etkilenmeyen alglerde, yosunlarda artış meydana gelir. Pestisitlerin toprak üzerindeki etkileri. Çeşitli tarımsal zararlılar için kullanılan pestisitler yağmur ve rüzgar vasıtasıyla toprağa da karışır. Bilhassa pestisitler topraktaki zararlı böcek ve kurtlara uygulandığında doğrudan toprağın içine girer. Sürekli olarak yapılan bu ilaçlama işlemleri sonucunda topraktaki pestisit kalıntıları insan, evcil ve yabani hayvanlara geçer. Pestisit kalıntıları ile kirlenen topraklardaki pestisit kalıntıları patates, havuç, kavun, pirinç gibi sebze ve meyvelere geçer. Pestisit kalıntıları topraktaki mikroorganizmaların tamamı veya bir bölümünün ölmesine, belli bir zamanda bunların faaliyetlerinin yok olmasına sebep olur. Pestisitlerin faydalı böcek, tarımsal gıda maddeleri ve hayvanlar üzerindeki etkileri. Böcekler üzerinde yaşayan faydalı parazitler, arı, ipek böceği, çeşitli kuşlar, hayvansal ürünler üzerinde de olumsuz etkileri görülür. Örneğin, bitkiler üzerinde dolaşan ve zararlı canlıları yiyen çeşitli böcekler, salyangozlar, arılar, pestisitlerden etkilenir. Bazen kitle halinde bu canlılar ölerek ortadan kaybolur. Yabani kuşlar, av hayvanları da aynı şekilde pestisitlerden zehirlenerek ölür. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda doğamızdaki çeşitli kuşlar, toprak canlıları azalmakta, bazı hayvanlar bazı yörelerde ortadan kaybolmaktadır. Bu durum, canlıların tarımsal ilaçlardan zehirlendiğini göstermektedir. Yine et, süt, yoğurt, tereyağı ve peynirde de bazı pestisit kalıntılarına rastlanılması, otlaklarda ilaçlamadan hemen sonra hayvanların otlatıldığını açıkça göstermektedir. Seralarda kullanılan hormonlar da insan sağlığı için fevkalade tehlikelidir. Üçüncü kısım, Türkiye'nin jeopolitiği, jeopolitiğin önemi, Türkiye'nin jeopolitik dönemi, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin sosyoekonomik özellikleri ve Türkiye ile ilişkileri. Bölüm 16. Jeopolitiğin önemi. Jeopolitik, jeo yer ve politika sözcüklerinden oluşan bir terim olup, coğrafi konuma göre devlet idare etme sanatı, siyaseti anlamına gelir. Jeopolitiğin esas amacı, bir ülkenin bulunduğu coğrafi konuma ve veya özel yere göre gerek ülke, gerekse ülke dışında belirleyeceği siyaseti, izleyeceği yolu ve yapacağı planlamayı, çeşitleniş anlamda uygulayacağı stratejiyi belirlemektedir. Bir bilim dalı ve araştırma konusu olarak jeopolitik, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünya gündemine gelmiştir. Jeopolitik, coğrafyanın tüm dağlarını dikkate alarak ve zaman sürecini kullanarak geleceğe ait hedefler gösterir, hükümler ve sonuçlar çıkarır. Ülkelerin jeopolitiğinin belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında coğrafi konum son derece önemlidir. Bunun yanında devletin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri ile askeri gücü de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca jeopolitikte bir ülkenin çevredeki ülkelerin, özellikle komşularının siyasi rejimi, nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik kaynakları son derece önemlidir. Türkiye bulunduğu coğrafi ve özel konum gereğince dünyada ender sayılan bir bölgededir. Bu konumun tabir uygun ise hakkını vermek ve güçlü bir devlet olarak çevresini etkilemek, dünya siyaseti ve ekonomisinde ağırlıklı bir şekilde yer almak bakımından ekonomik, eğitim, öğretim, askeri, teknolojik yönden de güçlü olması gerekmektedir. Jeopolitikle siyaset ve strateji arasında sıkı bir ilişki vardır. Devletlerin uluslararası alanda yürüttüğü siyaset, coğrafi konum, ekonomik, askeri, teknik, kültürel bağlantılar çerçevesinde olur. Siyasi coğrafya ise ülkelerin coğrafi konumlarını dikkate alarak dünya üzerindeki yeri ve etkinliğiyle uğraşan coğrafyanın bir dalıdır. Coğrafi konum aynı zamanda bir ülkenin tespit ettiği veya yeni koşullara göre belirleyeceği stratejiyi de belirler. Bu bölümde ana hatlarıyla dünya siyasetinde bazı görüşleriyle askeri, ekonomik ve uluslararası işbirliğine yönelik topluluklar üzerinde ana çizgileriyle durulacaktır. Jeopolitik ve siyasi coğrafyada başlıca görüşler. Coğrafyada yer alan mefhumuna bağlı olarak jeopolitik ve siyasi coğrafyada kara, deniz ve hava hakimiyetine dayanan görüşler zaman ve mekana göre önem kazanmıştır. Hakimiyet unsuru değişen dünya koşullarına göre siyasi coğrafyacılar ve jeopolitikle uğraşanlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Siyasi coğrafyada belirtilen görüşlerin bazılarını kimi devletler ulusal politikalarının yürütülmesinde esas olarak almış ve bu görüş doğrultusunda politikalarını yönlendirmiştir. Bu nedenle siyasi coğrafyadaki görüşlerin dünya siyasetinde son derece önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu başlık altında siyasi coğrafyadaki bazı görüşlere yer verilecektir. 1. Jeopolitikle ilgili başlıca görüşler. Jeopolitiğin önemi ve bununla ilgili görüş ve düşünceler 1800'lü yılların ortalarından itibaren ortaya atılmış, zamanla gelişerek günümüzde ayrı bir araştırma alanı ve bilim dalı haline gelmiştir. Günümüzde jeopolitik gelişmiş ülkelerde bazen siyasi coğrafya bünyesinde işlenir, bazen de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınır. Özellikle askeri alanda jeopolitiğe ayrı bir önem verilir. Ülkemizde jeopolitik alandaki gelişmeler ve görüşler 2002 yılından itibaren yayıma geçen Jeopolitik Bilimsel ve Araştırma Dergisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya başlanmıştır. Jeopolitikle ilgili ilk görüşlerden birini Alman coğrafyacılardan olan Friedrich Ratzel 1844-1904 ortaya atmıştır. Ratzel, devletlerin canlı varlıklarda olduğu gibi doğma, gelişme, yaşlanma ve ölme aşamalarından geçtiğini belirtmiş ve özellikle devletin gelişmesinin yeni alanlar kazanmaya bağlı olduğunu, bunun için de gerektiğinde kuvvete başvurarak alanlarını genişletmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Ratzel, devleti devlet yapan en önemli unsurun alan, mekan olduğunu vurgulayarak devletle alan arasındaki karşılıklı ilişkilere, özellikle alana bağlı siyasi örgütlenmelere dikkat çekmiştir. Devletin sahip olduğu alan ne kadar büyük olursa olsun gücünün o kadar artacağını ve uluslararası politikada etki ve egemenliğinin de güçleneceğini belirtmiştir. Jeopolitik açısından önemli bir diğer görüş İngiliz bilim adamı Halford Mackinder 1869-1946'ya aittir. Ona göre Avrasya'nın üç kesimi dünya siyasetinin odak, mihver bölgesidir. Bunun için Mackinder, dünyaya hakim olmak için Avrasya'nın iç kısmına sahip olması gerektiğini düşüncesini savunmuştur. Daha sonra bazı değişiklikler yaparak Avrasya'nın dahili drenaj sahalarını kapsayan bölgeye kalp sahası, bunun dışında kalan kısımlara ise iç veya hilal adını vermiştir. 1919 yılında Avrasya ve Afrika ile birlikte Dünya Adası, Büyük Sahra'nın güneyindeki Afrika'ya güney kalp sahası ve kenar hilalin diğer alanlarına Dünya Adası'nın pekleri ismini vermiştir. Bu düşünceden hareket eden Mackinder, Avrasya ve Afrika kara kütlesini elinde tutan bir kuvvetin dünyaya hakim olabileceği görüşünü savunmuştur. Çünkü bu kuvvet her şeyden önce yeryüzünün 2/3'ine ve dünya nüfusunun 8/7'ine hükmedebilecektir. Hiçbir deniz gücü bu kara hakimiyetine dayanan kuvvete karşı çıkamayacak, fevkalade zengin doğal kaynakları ve büyük nüfus kütlesiyle bu kara kuvveti kıyı önündeki adaları ve dünya adasının dışındaki kıtaları da ele geçirecektir. Mackinder'in yukarıda belirttiği görüşü zaman içerisinde bazı değişmeler göstermiş olmakla birlikte kara hakimiyetine dayanmış ve uzun yıllar bu görüş dünya siyaset jeopolitiğinde önemini korumuştur. Siyasi coğrafyada kara hakimiyetine dayanan diğer bir görüş ise bölgesel birliktir. Pan-Region. Bu görüşe göre yeryüzü Pan-Amerikan, Pan-Avrupa-Afrika, Pan-Doğu Asya ve Pan-Rusya olmak üzere 3 veya 4 bölgeye ayrılmıştır. Büyük alan kaplayan bu bölgeler ekonomik bakımdan kendi kendine yeterli olduğu ve dünya siyasetinde ayrı bir güç oluşturduğu için önem taşımaktadır. Nitekim sanayileşmiş olan Kuzey Amerika ihtiyacı olan ham madde ve yarı işlenmiş maddeleri kolayca Güney Amerika'dan, aynı şekilde Avrupa ham madde ihtiyacını Afrika'dan karşılamaktaydı. Pan-rejiyonlar stratejik olmaktan çok ekonomik birlikler oluşturmaktaydı. Bu rejiyonlar birbirlerine rekabet güçlerine göre dünyada önem taşımaktaydı. Günümüzde AB gibi birçok ekonomik birlik kurulmuş olup bunlar dünya siyasetinde etkin rol oynamaktadır. Jeopolitik açıdan diğer bir görüş ise Mahan tarafından ortaya atılmıştır. Mahan'ın ana düşüncesi Ratzel tarafından benimsenen karaya, yani Avrasya'daki kalp ülkesine sahip olan güçlerin deniz hakimiyetini de ele alabileceği noktasındaydı. Bunun yanında karşı bir güç olarak da Anglo-Amerika'yı elinde tutan gücün de dünya hakimiyetinde söz sahibi olabileceği yönündeydi. Nitekim Mahan, Asya'da Rusya'nın genişlemesinin deniz kuvveti ve üstünlüğüyle engellenebileceğini ve bu sayede Rusya'nın abluka altına alınabileceğini savunmuş, Rusya'nın açık denizlere ulaşabilmesinin ancak Çin'den olabileceğini bir bakıma tavsiye etmiştir. Mahan, bir devletin denizcilikteki gelişmesinin önemine dikkat çekerek, bir ülkenin milli gücünü ortaya koyan en önemli coğrafi etkenin, o ülkenin arazisinin genişliğine değil, ülkenin kıyı çizgisinin uzunluğuna ve limanlarının ekonomik aktivitesine dayandığını vurgulamıştır. Bilhassa deniz aşırı gelişmelerde bir ülkenin sahip olduğu deniz sınırlarına çok önem vermiştir. Bu görüşe göre Hawaii adalarına sahip olan ülkenin Karayip denizini de kontrol edebileceği üzerinde durmuştur. Aynı zamanda özellikle Hawaii adalarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'dan gelecek istila hareketlerini de durdurabilecek bir konumda olduğu belirtilmiştir. Dünya kara hakimiyetine dayanan diğer bir görüş de Alexander P. de Seversky tarafından geliştirilmiştir. Onun çizdiği dünya haritası Kuzey Kutbu'nu merkez alan azimutal bir projeksiyondur. Seversky'nin düşüncesine göre Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın hava hakimiyeti sahası içerisindedir. Sovyetler Birliği'nin hava hakimiyeti sahası ise Güney ve Güneydoğu Asya ile Büyük Sahra'nın kuzeyindeki Afrika'dır. Kuzey Amerika ile Sovyetler Birliği'nin hava hakimiyeti bölgelerinin birbirlerine çakıştığı bölgeler, Anglo-Amerika ile Avrasya'daki Heartland sahası, Avrupa'nın kıyı bölgeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dur. Burada hava hakimiyetini elinde tutan kuvvetin dünyanın kontrolünü kazanabileceği ifade edilmektedir. Seversky, kara ve deniz kuvvetlerini hava kuvvetlerinin emri altına koymakta, bölgesel ve geçici hava üstünlüğünün önemli olmadığını, hava hakimiyeti ve desteğini kaybeden ülkelerin hava üstünlüğünü elinde tutan gücün merhametine sığınacağını belirtmektedir. Bu bakımdan Amerika, Rusya ve Birleşik Krallık'ın tek başlarına büyük hava kuvveti potansiyeline sahip oldukları da ifade edilmektedir. Siyasi coğrafyada diğer bir başka görüş de N. Skymen'e aittir. O, deniz hakimiyetinin üstünlüğünü kabul etmekle beraber deniz ve kara hakimiyetini birlikte dikkate almanın gerekliliğini belirtmiştir. Mackinder'in belirttiği kenar hilalin büyük nüfus barındırması, zengin kaynaklar ile iç denizlere sahip olmasından dolayı dünya hakimiyeti üzerinde etkili olacağını savunmuştur. Mackinder'in kabul ettiği Heartland ise zengin doğal kaynaklara, Uralların batısındaki petrol, demir ve kömür yatakları sahip olması nedeniyle daha batıya yani Avrupa üzerindeki hakimiyet kurabileceğini kabul etmiştir. Kendi deyimiyle kenar sahanın Rimland, Heartland'dan daha önemli olduğunu belirtmiştir. Bilhassa kenar saha üzerindeki Bombay, Kalküta, Rangoon, Saigon gibi limanların bulunmasının, Avrupa kesiminde ise sanayileşmiş ülkelerin yer almasının dünya hakimiyeti üzerinde önemli olduğunu ve bu sahayı kontrol altına alan gücün Avrasya'ya hakim olacağını savunmuştur. Kenar sahanın batı kısmına tekabül eden Avrupa'da çeşitli devletlerin bulunmasının Amerika ve Birleşik Krallık'ın kenar sahayı kontrol etmede güçlük çekeceğini savunmuştur. Buna karşılık Batı Avrupa'yı Almanya'nın kontrol edebileceğini ve diğer sahalarında ittifak ve anlaşmalarla kendine bağlayabileceğini, bu sahada bulunan hava ve deniz üsleriyle kontrol altına alabileceğini belirtmiştir. Amerika araya girmediği takdirde kenar kısmında kurulacak güçlü bir devletin önemli avantajlara sahip olabileceği ve dünya siyasetinde de etkin rol oynayabileceğini dikkati çekmiştir. Jeopolitik ile ilgili son gelişmeler. Jeopolitik alanda son gelişmelerle ilgili görüşlerden biri Saul Cohen'e aittir. Cohen'in görüşü Heartland, Rimland, kalp ülkesi, kenar bölge tezinin revizyonuna dayanmaktadır. Esasen Cohen sürekli revizyona tabi tuttuğu jeostratejik ve jeopolitik bölgelerin ayrımında kesin bir stratejik birimin olmadığını ve farklı bölgelerin gelişen dünya koşullarına göre önem kazandığını belirtmektedir. Onun yaptığı ayrımda jeostratejik bölgeler dünyanın büyük bölgeleridir. Bu bölgeler arasındaki karşılıklı ilişkiler vardır. Jeopolitik bölgeler kültürel, ekonomik ve politik açıdan homojen olan bölgeler arasındadır. 30. ayrımın sonu, sayfa 420.